Kitabın adı Ve Dağlar Yankılandı. Yazarı Khaled Hüseyini. 37. Ayrım. Yeniden bu evde olmak tuhaf. Gözüme birkaç yabancı eşya ilişiyor. Oturma odasındaki gri deri koltuk, televizyonun yanında duran beyaz hasır servis masası gibi. Ama bunun dışında her şey az çok eski yerinde. Şimdi patlıcan ve bezelye desenlerinin tekrarlandığı, muşamba bir örtüyle kaplı mutfak masası, dik sırtlı bambu sandalyeler, hasır kılıfının içindeki eski gaz lambası, yüzeyi tarak kabuğu biçiminde, isten kararmış baca, mamayla ikimizin resmi de, ben beyaz gömleğim, annem iyi elbisesiyle, hala oturma odasındaki şömine rafının üstünde asılı. Mamanın porselen takımı yine o yüksek rafta. Öte yandan valizimi elimden bırakırken, her şeyle aramda giderek genişleyen bir delik bulunduğu duygusuna kapılıyorum. Annemin burada Talya ile geçirdiği onlarca yıl benim için karanlık, engin bir boşluk. Ben burada yoktum. Talya ile mamanın bu masada paylaştığı onca yemekte yoktum. Kahkahaların, kavgaların, can sıkıntılarının ve hastalıkların doldurduğu süreçlerde, ömür denen şeyi oluşturan uzun, basit ritüeller dizgesinde burada değildim. Çocukluk yuvama girmek azıcık zihin karıştırıcı, uzun zaman önce başlayıp elimden bıraktığım bir romanı alıp doğrudan sonunu okumak gibi. Yumurtaya ne dersin diyor Talya, desenli bir önlük takmış, tavaya yağ dökmeye koyulmuş bile. Mutfakta amirane, patronsu bir edayla deviniyor. Elbette mama nerede? Uyuyor, zor bir gece geçirdi. Bir bakıp geleyim. Talya çekmeceden bir çırpma teli alıyor. Onu uyandırırsan hesabını verirsin doktor. Merdiveni parmak uçlarımda çıkıp yatak odasına giriyorum. Oda karanlık. Kapalı perdelerin arasından süzülen tek bir uzun ince ışık hüzmesi annemin yatağına düşüyor. Hastalık havayı ağırlaştırmış. Aslında bir koku değil bu. Bu çok fiziksel bir varlık gibi. Her doktor bilir bunu. Hastalık odanın havasına buhar misali sızar, nüfuz eder. Eşikte bir dakika kadar durup gözlerimin karanlığa alışmasını bekliyorum. Yatağın Talya'ya ait olduğunu tahmin ettiğim tarafın, yani benim eski yerimin başucundaki sehpada duran, dört köşe bir şeyden yansıyan, renk değiştiren bir ışık, karanlığı deliyor. Şu dijital fotoğraf albümlerinden biri bu. Çeltik tarlaları ve gri kiremitli çatıları olan tahta evlerin yerini, kancalardan derisi yüzülmüş keçilerin sallandığı, kalabalık bir pazar yeri alıyor. Sonra, çamurlu bir ırmağın kıyısına çömelmiş, parmağıyla dişlerini fırçalayan esmer bir adam beliriyor. Mamanın yatağının yanına bir iskemle çekip oturuyorum. Artık alışan gözlerimle ona bakınca yüreğimin cız ettiğini hissediyorum. Annemin bu kadar küçülmesi beni afallatıyor. Şimdiden. Çiçek desenli pijaması öyle bol ki, dar omuzları, düzleşmiş göğsü içinde kayboluyor. Açık ağzı, tatsız bir rüya görüyormuşçasına, sarkmış dudaklarıyla uyuma biçimini dert etmiyorum. Takma dişlerinin uykusunda kaymış olması hoşuma gitmiyor. Göz kapakları belli belirsiz titriyor. Orada bir süre oturuyorum. Duvardaki saatin tiktaklarını, aşağıdan gelen Talya'nın tavaya çarpan spatulasından çıkan çınlamayı dinlerken, kendime ne bekliyordun ki diye soruyorum. Mamanın bu odadaki yaşamına ait basit ayrıntıların bir dökümünü çıkarıyorum. Duvara tutturulmuş düz ekran televizyon, köşedeki bilgisayar, başucu sehpasındaki tamamlanmamış stok oyunu, sayfası okuma gözlüğüyle işaretlenmiş televizyonun uzaktan kumandası, göz kurumasına karşı damla, bir kutu steroid merhemi, takma dişler için yapışkan, küçük bir ilaç şişesi, yerde bir çift istiridye rengi tüylü terlik. Bunları daha önce hiç giymezdi. Terliklerin yanında alt beziyle dolu açık bir paket. Bu nesneleri annemle bir türlü bağdaştıramıyorum. Onlara direniyorum. Bana bir yabancının eşyalarıymış gibi geliyorlar. Ağır kanlı, zararsız birinin, asla kızamayacağınız birinin. Yatağın öteki yanında duran dijital albümdeki fotoğraf bir kez daha değişiyor. Birkaçını seyrediyorum. Sonra kafama dank ediyor. Bu fotoğrafları tanıyorum ben. Ben çektim onları. Şey yaparken. Ne? Dünyayı dolaşırken sanırım. Onları hep iki takım bastırır, birini Talya'ya yollardım. O da saklamış. Bunca yıldır. Talya. İçime bal tatlılığında bir sevecenlik yayılıyor. O benim gerçek kız kardeşim. Gerçek manarım oldu. En baştan beri. Aşağıdan beni çağırıyor. Ses çıkarmadan kalkıyorum. Tam odadan çıkarken gözüme bir şey çarpıyor. Çerçeveli bir şey. Duvardaki saatin üzerine asılmış. Karanlıkta tam olarak seçemiyorum. Cep telefonumu açıyor, onun gümüşsü parıltısında bakıyorum. Kabil'de çalıştığım, kâr amaçsız örgüte ilişkin bir Associated Press haberi bu. Bu söyleşiyi anımsıyorum. Gazeteci Can'a yakın, hafif kekeme, Kore asıllı bir Amerikalıydı. Bir tabak kabuliyi, esmer pirinç, kuru üzüm ve kuzu etiyle yapılan Afgan pilavını paylaşmıştık. Haberin ortasında bir grup fotoğrafı var. Ben, çocuklardan bazısı, geride Nebi, ellerini arkada kavuşturmuş dimdik duruyor. Afganların resim çekilirken sıkça becerdiği gibi aynı anda hem sakıngan, hem mahcup, hem de vakur görünüyor. Amra da orada, evlat edindiği kızı Roshi ile birlikte, çocukların ağzı kulaklarında. Marcos, cep telefonunun kapağını kapatıyor, alt kata iniyorum. Talya önüme bir bardak sütle bir tabak dumanı tüten menemen koyuyor. Merak etme, sütün şekerli. Hatırlıyorsun, önünü çıkarmakla filan uğraşmadan oturuyor. Dirseklerini masaya dayıyor. Elindeki mendili ara ara sol yanağına bastırarak yemek yiyişimi seyrediyor. Yüzüne bir el atmama izin vermesi için ona defalarca yalvardım. Cerrahi tekniklerin 1960'lardan beri ne kadar mesafe kat ettiğini, yüzündeki şekil bozukluğunu tamamen düzeltemesem de hatırı sayılır ölçüde hale yola koyabileceğimi yineledim durdum. Talya beni hayretler içinde bırakarak teklifimi her seferinde reddetti. Ben buyum dedi bana. Hiç de doyurucu olmayan, yaban bir yanıt diye düşündüm o sıralarda. Hem tam olarak ne demekti ki bu? Anlamıyordum. Kafamda ömür boyu hapis cezası almış tutuklularla şartlı tahliye edilmekten, değişimden, tel örgülerin, nöbetçi kulübelerinin dışında yeni bir hayata başlamaktan ödü kopan mahkumlarla ilintili acımasız düşünceler dolanmıştı. Talya'ya yaptığım öneri bugün de aynen geçerli. Kabul etmeyeceğini biliyorum ama artık nedenini anlıyorum. Çünkü haklı, Talya bu. Aynada her gün bu yüze bakmanın, bu korkunç enkazı sineye çekmenin ve onu kabullenecek iradeyi göstermenin nasıl bir şey olduğunu biliyormuş gibi yapmayacağım. Böylesi bir sakatlığın yarattığı devasa gerginliği, gerektirdiği dayanma gücünü, sabrı, kavramam olanaksız. Talya'nın kabullenmesiyle yıllar içinde yavaş yavaş şekillenmişti. Tıpkı deniz kıyısındaki dalgaların gün be gün dövdüğü bir yalıyarın kayaları gibi. Köpeğin Talya'ya bu yüzü vermesi yalnızca birkaç dakika sürmüştü. Talya'nın onu yontup biçimlendirip bir kimliğe dönüştürmesi ise bir ömür. Şimdi bistürümle onu en başa döndürmeme izin veremezdi. Eski bir yaranın üzerine yeni bir yara açmaktan farksız olurdu bu. Hoşuna gideceğini bildiğimden, aslında pek aç olmasam da menemene yumuldum. Çok güzel olmuş Talya. Pekala, heyecanlı mısın bakalım? Ne demek istiyorsun? Elini arkaya uzatıyor. Mutfak tezgahındaki bir çekmeceyi açıyor. Dikdörtgen camlı bir güneş gözlüğü çıkarıyor. Anlamak bir dakikamı alıyor, sonra anımsıyorum. Güneş tutulması. Ha, elbette. Önceleri diyor onu delikli bir kartondan filan izleriz diyordum ama sonra Odi buraya geleceğini söyledi. Ben de o zaman bu işi layığıyla yapalım dedim. Bir süre yarın gerçekleşecek olan güneş tutulmasından söz ediyoruz. Talya sabah başlayacağını, öğle civarında tamamlanacağını söylüyor. Hava raporlarına bakmış. Adayı bulutlu bir günün beklemediğini öğrenince rahat bir soluk almış. Biraz daha menemen ister miyim diye soruyor. Peki diyorum. O da bana Bay Russos'un eski rehineci dükkanının yerine yeni bir internet kafe açıldığını söylüyor. Fotoğrafları gördüm diyorum. Yukarıda makaleyi de. Döktüğüm ekmek kırıntılarını masadan avucuyla topluyor. Hiç bakmadan, omzunun üstünden geriye, Evye'ye atıyor. Aa, çok kolay oldu. Tarayıp yüklemek yani. Zor kısım, onları ülkelere göre ayırmaktı. Fotoğrafların yanına not filan düşmediğim için oturup tek tek belirlemem gerekti. Resimler ülkelere göre düzenlenecek diye tutturdu. Başka türlüsünü kabul etmedi. Bayağı bastırdı anlayacağın. Kim? Kim mi? İçini çekiyor. Odi tabii. Başka kim olacak? Bu onun fikri miydi? Makale de öyle. Onu internette bulan da oydu. Mama internette beni mi aradı diyorum. Ona hiç öğretmemen gerekirdi. Ekranın başından kaldıramaz oldum. Kıkırdıyor. Her gün seni araştırıyor. Doğru söylüyorum. Nur topu gibi bir sanal sapığın oldu Marcos Barbaris. Mama öğleden sonra aşağıya iniyor. Lacivert bir sabahlıkla, şimdiden nefret etmeye başladığım o tüylü terlikleri giymiş. Görünüşe bakılırsa saçlarını fırçalamış. Basamakları inerken, bana kollarını açarken, normal hareket ettiğini, mahmur mahmur gülümsediğini görünce rahat bir soluk alıyorum. Birer kahve içmek üzere masaya oturuyoruz. Talya nerede diye soruyor fincanına üflerken. Atıştırmalık bir şeyler almaya çıktı yarın için. Bu senin mi mama? Yeni koltuğun arkasında duvara yaslı duran bastonu gösteriyorum. İçeri ilk girdiğimde fark etmemiştim. Aa, neredeyse hiç kullanmıyorum. Sadece kötü günlerde ve uzun yürüyüşlerde. O zaman da sırf kafam huzurlu olsun diye diyor. Öyle önemsemez, baştan savar bir tavrı var ki, bastona itiraf ettiğinden çok daha fazla bağımlı olduğunu anlıyorum. Benim asıl derdim sensin. O korkunç ülkeden gelen haberler. Talya haberleri dinlememi istemiyor. Beni allak bullak ettiğini söylüyor. Olaylar oluyor elbette diyorum ama genellikle insanlar işinde gücünde. Hem her an tetikteyim ama sokağın karşısındaki konuk evinin kurşunlanmasına ya da yabancı yardım gönüllülerine karşı son zamanlarda artan saldırılara değinmiyorum elbette. Hele tetikteyim derken, zaten yapmamam gereken bir şeyi yapıp arabayla şehir dışına çıkarken yanıma almaya başladığım 9 milimetrelik tabancayı kastettiğime hiç. Annem kahvesinden bir yudum alıyor. Yüzünü hafifçe buruşturuyor. Beni sıkıştırmıyor. Bunun iyi bir şey olup olmadığından emin değilim. Belki de uzaklaştı. Yaşlıların yaptığı gibi kendi içine kapandı. Öte yandan bu bir taktik de olabilir pekala. Belki beni köşeye sıkıştırarak yalan söylememe ya da ağzımdan onu üzecek şeyler kaçırmama neden olmak istemiyor. Noel'de yokluğunu hissettik diyor. İşi bırakamadım mama. Başını anlayışla sallıyor. Şimdi buradasın ya, önemli olan bu. Kahvemden bir yudum alıyorum. Küçükken annemle her sabah okula gitmeden önce bu masada kahvaltı yaptığımızı anımsıyorum. Sessizce, neredeyse ciddiyetle. Öyle az konuşurduk ki. Biliyor musun, senin için endişeleniyorum mama. Gerek yok, kendime gayet iyi bakabiliyorum. Bir an parlayıp sönen o malum, küstah gurur, siste beliren donuk bir parıltı. İyi de daha ne kadar? Becerebildiğim sürece. Peki, beceremez olduğunda ya o zaman? Ona meydan okuyor değilim. Soruyorum çünkü yanıtı bilmiyorum. O gün geldiğinde benim rolümün ne olacağını ya da bir rol alıp almayacağımı bilmiyorum. Gözlerini gözlerimin içine dikiyor. Sonra fincanına bir kaşık şeker ekliyor. Yavaşça karıştırıyor. Marcos biliyor musun? İnsanların bu kadar geç kavraması çok tuhaf. İstedikleri şeylere göre yaşadıklarını düşünüyorlar. Yaşamlarına, isteklerine göre yön verdiklerine. Oysa işin aslı, onları yönlendirenler, korktukları şeyler, istemedikleri şeyler. Anlayamıyorum mama. Seni alalım mesela. Buradan ayrılman. Kendine kurduğun yaşam. Nedeni, buraya benimle birlikte takılıp kalmaktan korkmandı. Sana ayak bağı olacağımdan korktun. Ya da Talya'yı düşün. Burada kaldı. Çünkü insanların meraklı bakışlarını hedef olmak istemiyordu. Kahvesinin tadına bakışını, bir kaşık şeker daha ekleyişini seyrettim. Çocukken nasıl boyumu aşan bir şey yapıp onunla tartışmaya kalkıştığımı hatırlıyorum. Karşılık vermeyi olanaksız kılan bir konuşma biçimi vardı. Daha ilk ağızdan, hiç dolandırmadan, doğruca öne sürdüğü gerçekle beni bir silindir gibi ezip geçerdi. Her seferinde daha iki kelime etmeme kalmadan yenilirdim. Buysa büyük bir haksızlıktı bence. Peki ya sen mama diye soruyorum. Sen neden korkuyorsun? Neyi istemiyorsun? Baş belası olmaktan ödüm kopuyor. Olmayacaksın. Ah işte bunda çok haklısın Marcos. Bu her manaya çekilebilecek beyan üzerine sessizleşiyorum. Zihnimde Nebi'nin bana Kabil'de verdiği mektup. Ölümünden sonra okunacak itirafname çakıyor. Süleyman Vahdati'nin onunla yaptığı anlaşma. Annemin de Talya'yı bu türden bir anlaşma yapmaya zorlayıp zorlamadığını merak etmekten kendimi alamıyorum. Tabii vakti gelince onu kurtarması için seçtiği kişi Talya ise. Talya bunu yapabilir biliyorum. O artık güçlü. Mama'yı kurtarabilir. Mama yüzümü incelemekte. Senin bir yaşamın bir işin var Marcos diyor. Daha yumuşak bir sesle. Sohbetin akışını yeniden düzenlerken. Sanki zihnime gizlice bir göz atıp endişemi saptayıverdi. Takma dişler, alt bezleri, tüylü terlikler. Onu hafife almama neden oldular. Oysa üstünlük hala onda. hep de olacak. Sana yük olmak istemiyorum diyor. Sonunda bir yalan, şu son söylediği ama şefkatli bir yalan. Yük olacağı kişi ben değilim, bunu kendisi de biliyor. Ben yokum, binlerce kilometre uzaktayım. Bütün ona hoşluklar, emek, meşakkat, Talya'nın sırtına binecek. Ama mama beni de dahil ediyor. Bana kazanmadığım, kazanmaya da çalışmadığım bir değer bahşediyor. Öyle olmayacak ki diyorum cılızca. Mama gülümsüyor. İşinden söz etmişken, o ülkeye gitmeye karar verdiğinde bunu pek de onaylamadığımın farkındaydın sanırım. Bundan kuşkulanmıştım, evet. Neden gitmek istediğini anlayamıyordum. Her şeyden, mesleğin, para, Atina'daki ev, uğruna çabaladığın onca şeyden vazgeçmeni ve kendini o şiddet dolu yere mahkum etmeni aklım almıyordu. Kendimce nedenlerim vardı. Biliyorum. Fincanı dudaklarına götürüyor. Tek yudum almadan indiriyor. Bu işi de bir türlü kıvıramam diyor yavaşça, adeta utangaçça. Ancak lafı getirmeye çalıştığım yer şu. Sonun hayra vardı. Beni gururlandırdın Marcos. Başımı eğip ellerime bakıyorum. Sözcüklerinin yüreğime işlediğini hissediyorum. Annem şaşırttı beni. Hazırlıksız yakaladı. Söyledikleriyle ya da söylerken gözlerinde beliren yumuşacık ışıkla. Bocalıyorum. Ne karşılık vereceğimi bilemez haldeyim. Sonunda teşekkür ederim mama diye mırıldanmayı beceriyorum. Başkaca bir şey ekleyemem. Bir süre hiç konuşmadan oturuyoruz. Nihayet farkına varmak, yitirilen onca zamanın, heba edilen fırsatların bilincine ermek, aramıza olanca ağırlığıyla çöktü. Epeydir sana sormak istediğim bir şey var diyor annem. Nedir? James Parkinson, George Huntington, Robert Graves, John Down, şimdi de bizimki, yani Louis Gehring. Nasıl oluyor da erkekler hastalık adlarını bile tekellerine alıyor? Gözlerimi kırpıştırıyorum. Annem de gözünü kırparak karşılık veriyor. Sonra gülmeye başlıyor. Ben de gülüyorum. İçim parçalanmakta olsa da. Ertesi sabah dışarıdaki şezlonglara yatıyoruz. Mama gri bir parka giymiş. Başına kalın bir atkı dolamış. Yün bir battaniye bacaklarını sabah ayazından koruyor. Kahve içiyor. Talya'nın bugünün şerefini aldığı tarçınlı ayva tatlılarının tadına bakıyoruz. Koruyucu gözlüklerimizi taktık. Gözlerimiz gökyüzünde. Güneşin kuzey çeperinde minik bir ısırık belirdi. Bu görüntü, Talya'nın çevrim içi sürmekte olan forma yorum yapmak için düzenli aralıklarla açtığı Apple marka dizüstü bilgisayarının logosunu andırıyor. Sokağın alt ve üst yanında, insanlar olayı izlemek üzere kaldırımlara, çatılara yerleşmiş. Ailesini alıp adanın öteki ucuna, Yunan Astronomi Derneği'nin teleskoplar kurduğu yere götürenler de var. Tam tutulma ne zaman gerçekleşecek diye soruyorum. 10:30'a doğru diyor Talya. Gözlüğünü kaldırıp saatine bakıyor. Bir saat filan kaldı. Ellerini heyecanla ovuşturuyor. Klavyede bir şeyler yazıyor. Bir ona, bir ötekine bakıyorum. Koyu camlı gözlüğü, göğsünde kavuşturduğu mavi damarlı elleriyle mamaya, gözü dönmüşçesine tuşları döven, yün beresinin altından aksaçları taşan Talya'ya. Sonun hayra vardı. Dün gece kanepede yatarken mamanın söylediklerini düşündüm. Sonra aklıma Madlen geldi. Çocukken öteki annelerin yapıp da mamanın yapmaya yanaşmadığı şeylerin tepemi nasıl da attırdığını anımsadım. Yürürken elimi tutmaması, beni kucağına oturtmaktan, uykudan önce masal okumaktan, iyi geceler öpücüğü vermekten kaçınması. Bunların hepsi doğruydu tamam. Ama onca yıl çok daha büyük bir gerçeği, bütün o dertlenmelerimin, şikayetlerimin altında, derinlerde, anlaşılmadan ve takdir edilmeden yatan bir hakikati gözden kaçırmıştım. O da şuydu, annem beni asla terk etmezdi. Onun bana armağanı, çelik sağlamlığında sarsılmaz bir bilgiydi. Madeleine'in Talya'ya yaptığı şeyi annemin bana asla yapmayacağı bilgisi. O benim annemdi ve beni asla terk etmeyecekti. Bunu dünyanın en doğal şeyiymiş gibi kabullendim. Hatta ondan bunu bekledim. Nasıl ki güneşe beni ısıttığı için teşekkür etmiyorsam, anneme de bunun için teşekkür etmek aklıma bile gelmedi. Bakın diye bağırıyor Talya. Ansızın etrafımızdaki her şeyde, toprakta, duvarlarda, giysilerimizde, orak biçiminde küçücük parlak ışık benekleri cisimleşiyor. Yarım ay şeklindeki bir güneş huzmesi, zeytin ağacımızın yapraklarının arasından süzülüyor. Fincanımın içindeki kahvede titreşen bir yarım ay buluyorum. Bir başkası da ayakkabı bağcıklarımda dans etmekte. Odi, ellerini göster bana diyor Talya, çabuk. Mama ellerini uzatıp avuçlarını açıyor. Talya cebinden çıkardığı dört köşe bir kristal parçasını mamanın ellerinin üstüne tutuyor. Birden annemin ellerinin buruşuk derisinde titreşen hilal biçiminde minik gök kuşakları beliriyor. Annem soluğunu tutuyor. Şuna bak Marcos diyor, küçük bir kız gibi. İçinden geldiğince, çekincesizce gülümseyerek. Onun yüzünde böylesine mutlak, böylesine dobra bir gülümsemeyi daha önce hiç görmedim. Üçümüz, annemin ellerindeki küçük, titrek gök kuşaklarını seyrediyoruz. İçimde hüzün, bir de eski bir sızı hissediyorum. Her ikisi de boğazıma yapışmış birer pençeden farksız. Sonun hayra vardı. Beni gururlandırdın Marcos. 55 yaşındayım. Ömrüm boyunca bu sözcükleri duymayı bekledim. Şimdi bunun için çok mu geç? Bizim için. Mama ile ikimiz el ele verip çok uzun zaman çok fazla şeyi çarçur mu ettik? Bir parçam her şeyin eskisi gibi sürüp gitmesinin ne kadar uyumsuz bir ikili olduğumuzun farkında değilmiş gibi yapmanın daha iyi olacağını söylüyor. Böylesi daha az acı verici. Belki de bu gecikmiş barış sunusundan, aramızın nasıl olabileceğine dair bu küçük, kırılgan, titrek ipucundan daha iyi. Bu yeni yakınlaşmanın doğurup doğurabileceği tek şey pişmanlık diyorum kendime. Pişmanlığın ne hayrı var? İnsana hiçbir şeyi geri getirmez ki. Bizim kaybettiğimiz şeyin telafisi kesinlikle yok. Ama işte annem, ne kadar güzel değil mi Marcos diyor. Öyle mama. Gerçekten de çok güzel diyorum ve içimde bir düğümün çözülüp açıldığını hissettiğim an uzanıp annemin elini tutuyorum. 37. ayrımın sonu. Sayfa 346. Devamı 38. ayrımda.